Ayrım 14, Üçüncü İkiz, Ken Follett, sayfa 157. 14. Bölüm. Barrington arabasıyla ağır ağır evine doğru yol alıyordu. Umutları boşa çıkmıştı ama gene de içi rahattı. Diyet yapan ancak yol boyunca dondurmacı dükkanına girip bir güzel dondurma yemeği aklına koyduğu halde dükkanı kapalı bulan bir insandan farksızdı. Böylece yapmaması gerektiğini, kendisinin de bildiği bir şeyi yapmaktan kurtulmuş oldu. Gene'nin projesi sorununu çözmekten şimdilik çok uzaktı. Ona daha bir sürü sorular yöneltebilmesi için zamana gereksinmesi vardı. Arabasını evinin önüne park ederken kafası karmakarışıktı. Barrington suratı asık bir halde içeri girdi. İçeride tam bir sessizlik vardı. Kahya kadın Marian yatmaya gitmiş olmalıydı. Doğruca çalışma odasına giderek telesekreteri kontrol etti. Onu arayan biri mesaj bırakmıştı.
Profesör, ben ahlak zabıtasından çavuş Delaware. Sizi pazartesi gecesi aramaktayım. Bugün bizimle temasa geçerseniz çok sevinirim.
Barrington omuz silkti. Lisa Hoxton'ın akıl hastanesinde çalıştığını doğrulamaktan başka bir şey yapmamıştı. Kadın konuşmasını sürdürdü. Miss Hoxton'ın işvereni olmanız, ayrıca tecavüz olayının kampüste geçmiş olması dolayısıyla bu akşam birini tutukladığımızı size haber vermem gerektiğini düşündüm. Adamın adı Stephen Logan.
Barrington birden aman tanrım dedi.
Kurban bir sürü insan içinden onu teşhis etti. Eminim DNA test sonucu tecavüz edenin o kişi olduğunu doğrulayacaktır. Lütfen bu haberi okulda uygun bulduğunuz herkese bildirin, teşekkür ederim.
Barrington olamaz dedi, bir sandalyeye çöktü, sesini daha da alçaltarak olamaz diye hıçkırdı ve ağlamaya başladı. Bir süre sonra yerinden kalktı, hala ağlıyordu. Hizmetçi kadının içeri girmesinden korktuğu için gidip çalışma odasının kapısını kapadı. Sonra döndü, gene masasının başına geçerek başını ellerinin arasına aldı. Bir süre öylece kaldı. Sonunda gözyaşları dindiğinde telefonu kaldırdı ve bildik bir numarayı çevirdi. Telefonun çalmasını beklerken bir yandan da yüksek sesle ''Tanrım, telesekreter çıkmasın, ne olur lütfen'' diyordu. Telefona genç biri çıktı. ''Alo?''
''Benim'' dedi Barrington.
''Hey, nasılsın?''
''Perişan haldeyim.''
''Ya'' dedi karşısındaki ses suçlu suçlu.
Barrington'ın içinde en ufak bir kuşku olsaydı telefondaki sesin tonu kuşkusunu o anda silip süpürmeye yeterdi.
''Sana neden telefon ettiğimi biliyorsun elbet.''
''Anlat öyleyse.''
''Benimle oyun oynamaya kalkma lütfen. Pazar gecesinden söz etmek istiyorum.''
Genç adam iç çekti. ''Pekala.''
''Seni Tanrı'nın belası aptal. Kampüse gittin değil mi sen?''
Telefonda daha fazla konuşmaması gerektiğini düşünerek
''Bu işi gene yaptın.'' dedi.
''Özür dilerim.''
''Özür dilersin ha?''
''Nasıl öğrendin?''
''En başta senden kuşkulanmadım. Kenti terk ettiğini sanıyordum. Ardından tıpkı sana benzeyen birini tutukladılar.''
''Vay be.'' ''Desene ben,
paçayı kurtardın.''
''Vay anasını, ne şans ama, dinle.''
''Ne diyorsun sen?''
''Kimseye bir şey söylemeyeceksin değil mi? Polise ya da başkasına.''
Barrington ''Hayır'' dedi büyük bir güçlükle. ''Kimseye bir şey söylemem, bundan emin olabilirsin.''
Salı 15. Bölüm. Richmond hala eski görkeminin izlerini taşıyan bir kentti. Jeannie Dennis Pinker'ın annesiyle babası gibi dedi içinde. Charlotte Pinker, hışırtılı sesler çıkaran ipek giysisi içinde çilli ve kırmızı saçlı kadın. Hap kadar derme çatma bir evde oturan kendisi değilmiş gibi, ünlü bir Virginia hanımefendisi gibi hava atıyordu. 55 yaşında olduğunu söylediyse de Jeannie 60'ında olduğuna kalıbını basabilirdi. Konuşurken albay diye gönderme yaptığı kocası da aynı yaştaydı. Ama yıllardır emeklilik yaşamı sürdüren her insan gibi onun da her şeyi ağırdan aldığı, giyim kuşamına özen göstermediği belli oluyordu. Jeannie ile Lisa'ya çapkınca göz kırparak ''Kızlar acaba bir kokteyl almak ister miydi?'' dedi. Katıksız güneyli aksanıyla konuşan karısı sesini daha da yükselterek bir topluluğa sesleniyormuş gibi ''Tanrı adına albay, daha sabahın onu'' dedi.
Adam omuzlarını silkti. ''Parti güzel başlasın dedim de o kadar.''
''Şu anda bir parti vermiyoruz ki. Bu hanımlar buraya bizi incelemeye gelmişler. Oğlumuz katil olduğu için.'' Kadının oğlum demesi Jeanne'nin dikkatini çekti. Gerçi bu o kadar önemli değildi. Gene de ona evlat edinmiş olma olasılığı vardı. Onun anne ve babası olup olmadıklarını sormayı göze alamadı. Pinker'lar ona evlat edindiklerini kabul edecek olurlarsa bilmecenin bir yarısı çözüldü demekti. Jeanne gene de dikkatli olmalıydı. Soruyu damdan düşer gibi patlanarak soracak olursa doğru yanıt vermeyebilirlerdi. Uygun bir anını yakalamak için bekledi. Öte yandan Dennis'in fizik özellikleri konusunda oldukça işkilliydi. Acaba Steve Logan'ın tıpatıp benzeri miydi? Daracık odanın dört bir yanını dolduran ucuz çerçeveli fotoğrafları büyük bir merakla incelemeye başladı. Hepsi de yıllarca önce çekilmiş fotoğraflardı. Bunlar küçük Dennis'in ya pusette ya da bisiklete binerken çekilmiş resimleriydi. Beyzbol kıyafeti içinde ya da Disneyland'de Mickey Mouse'la el sıkışırken çekilmiş olanları da vardı. Yetişkin halini gösteren tek bir resmi yoktu. Annesiyle babası kuşkusuz onu cinayetle suçlanmadan önceki masum çocuk haliyle hatırlamak istiyorlardı. Böyle olunca da Jeanne fotoğraflardan hiçbir şey çıkaramadı. 12 yaşındaki bu sarı saçlı oğlan şu andaki Steve Logan'ın tıpatıp benzeri olabilirdi. Ama büyüyünce çirkin, bodur ve esmer tenli de olabilirdi. Charlotte'da, Albay'da önceden bir sürü anket sorusu yanıtlamışlardı. Şimdi de onlarla bir saat kadar sözlü mülakat yapılacaktı. Jeanne mülakatı Charlotte'da yapacağı için Lisa, Albay'ı mutfağa aldı. Jeanne her zamanki sorularına başlarken oldukça zorlandı. Aklı hep şu anda cezaevinde bulunan Steve'deydi. Onun bir ırz düşmanı olabileceğini aklı almıyordu. Sadece teorisini alt üst ettiği için değil. Bu çocuktan hoşlanıyordu. Akıllı ve çekici, ayrıca kibar görünümlüydü. Kolayca da incinebiliyordu. Psikopat bir ikiz kardeşi olduğunu öğrendiğinde üzgün bir halde ne diyeceğini bilemeyince onu kollarını alarak rahatlatmak istemişti. Jeanne, Charlotte ailede yasalarla başı derde giren başkalarının da bulunup bulunmadığını sorunca, Charlotte emir verici bakışlarını Jeanne'nin üzerinde yoğunlaştırarak sözcükleri yaya yaya, ''Benim ailemde tüm erkekler amansız derecede şiddetten yanadırlar.'' dedi. Konuşurken burnundan soluyordu sanki. ''Ben doğuştan bir Marlowe'umdur, biz ailece öfkeli insanlarızdır.'' Bu söyledikleri Dennis'in evlat edinilmediğini akla getiriyordu ya da evlat edinilmişse de kadın bunu kabul etmiyor demekti. Jeanne düş kırıklığına uğradığını belli etmemeye çalıştı. Acaba Charlotte Dennis'in bir ikiz kardeşi olduğunu da inkar edecek miydi? Bunu ona sormalıydı. Mrs. Pinker, acaba Dennis'in bir ikiz kardeşi olabilir mi? Hayır, olamaz. Kadın soruyu pürüzsüz bir sesle yanıtladı. Ne kızdı ne de bağırdı, bildiği bir şeyi söylemişti sanki. ''O kadar eminsiniz demek.'' Charlotte güldü. ''Bak canım, bu öyle bir şey ki bir anne bu konuda kesinlikle yanılmaz.'' ''Demek kesinlikle ona evlat edinmiş olamazsınız.'' ''Ben o çocuğu 9 ay karnımda taşımışım, Tanrı beni bağışlasın artık.'' Jeanne'nin neşesi kaçtı. Charlotte Pinker'ın Lorraine Logan'dan daha da rahat yalan söyleyebileceği yargısına varmıştı. Ama her ikisinin de oğullarının ikiz olduklarını bir türlü kabul etme işleri çok tuhaf ve can sıkıcıydı. Jeanne Pinker'lardan ayrılırken çok kötümserdi. İçinde öyle bir duygu vardı ki sanki Dennis'le karşılaştığında karşısında Steve'e benzemeyen bambaşka birini bulacaktı. Kiraladıkları Fort Aspire Park yerindeydi. Hava çok sıcaktı. Jeanne'nin üzerinde kolsuz bir elbise vardı. Karşısındaki insanı kolayca etkileyebilmek için üzerine de bir ceket geçirmişti. Ford'un havalandırması büyük bir gürültüyle çalışmaya başlayınca içeriye ılık bir hava girdi. Jeanne çoraplarını çıkardı, ceketini de arka koltuğun askısına astı. Arabayı Jeanne kullanıyordu. Ana yola çıkıp cezaevine doğru yöneldiklerinde Lisa, ''Yüzleşmede yanlış birini işaret ettiğimi düşünmüş olman canımı sıkıyor.'' dedi. ''Bu benim de canımı sıkıyor.'' dedi Jeanne. ''Çok emin olmasan böyle bir şey yapmazdın elbet.'' ''Yanıldığımdan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun peki?'' ''Ben hiçbir şeyden emin değilim. İçimde Steve Logan'a karşı güçlü ve sağlıklı bir duygu oluştu, o kadar.'' ''Bence bir görgü tanığının ifadesi kesin kes doğrudur, bunu da unutma, görgü tanığı yanılmaz.'' ''Biliyorum, sen Alfred Hitchcock'un bir filmi var, gördün müydü, siyah beyaz bir film, arada kablolu televizyonda yakalayabiliyor insan.''
Ne diyeceğini biliyorum. Bir trafik kazasına tanık olan dört ayrı insanın olayı birbirlerinden tamamen farklı biçimde anlattıkları filmden söz ediyorsun.
Böyle konuşarak seni incittim mi? Liza iç çekti. Başkası olsa çok incinirdim ama seni o kadar çok seviyorum ki.
Jeanne uzanarak Liza'nın elini hafifçe sıktı. Teşekkürler.
Uzun bir sessizlik oldu. Bir ara Liza, herkesin beni aciz biri olarak düşünmesinden nefret ediyorum dedi.
Jeanne kaşlarını çattı. Ben senin aciz bir insan olduğunu hiç düşünmedim.
Birçoğu öyle düşünüyor. Ufak tefek olduğum için, üstelik çilliyim de, küçücük de bir burnum var.
Pek öyle dayanıklı görünmediğin doğru.
Ama ben aciz bir insan değilimdir. Bir başıma yaşıyorum. Her işimi kendim görüyorum. Belli bir işim var ve bunu sürdürebiliyorum. Hiçbir erkek benimle cinsel ilişkide bulunmak istemiyor. Şu geçtiğimiz pazar gününe kadar öyle sanıyordum. Düşünüyorum da insanlar haklı galiba. Zayıf ve dayanıksızın tekiyim. Kendime hiç dikkat etmiyorum. Sokaklarda dolanıp duran bir psikopat üzerime saldırarak bıçağını boğazıma dayadığı gibi vücudumdan istediği kadar yararlanabiliyor ve spermlerini içime boşaltabiliyor.
Jeanne başını çevirerek Liza'ya baktı. Cinsel arzu içindeki yüzü bembeyaz olmuştu. İyi dedi içinden. Böylece duygularını dışa vurmuş oluyor.
Sen hiç de dayanıksız değilsin dedi. Ama sen çok daha güçlüsün dedi Liza.
Benim sorunum da başka. Herkes bana diş geçirilmeyeceğini sanıyor. Boyum 1.80 ya. Üstelik burun kanadımı da deldirmişim. Ayrıca çok da sert davranışlarım olur sırasında. Kılıma bile dokunulmazmış gibi geliyordur insanlara.
Sen hiç ters davranmazsın kimseye.
Hareketlerime biraz dikkat etsem ya.
Ben hiç o kanında değilim. Kim düşünüyormuş öyle?
Annemin kalmakta olduğu şu Bella Vista var ya, yöneticisi olan kadın yüzüme senin annen 65'ine varmadan ölür demez mi? Ya da o anlama gelen bir şey işte. Dobra dobra konuşmayı sevdiğini bildiğim için öyle söyledim diye ekledi.
Ona şunu söylemeyi isterdim. Burnumda halka taşıdığım için beni çok mu taş yürekli buluyorsun sen?
Miss Delaware'in dediğine göre ırz düşmanları için sevişmek önemli değilmiş. Onların tek derdi bir kadın üzerinde baskı kurabilmiş olmak, onu korkutarak zarar vermek, ona hükmetmekmiş. Kolayca korkutabilecekleri kadınları seçerlermiş zaten.
O durumda kim korkmaz?
Bak seni seçmedi ama.
Nerede bende o şans?
Ama gene de benden daha iyi boğuşurdun adamla. Dehşete kapılarak kendini bırakmazdın. Adam bu yüzden seçmemiştir seni.
Jeanne konuşmanın uzayıp gideceğini anladı. Liza, bu söylediklerin doğru da olabilir ama tecavüz olayında senin hatalı olduğunu göstermez. En ufak bir suçun yok bunda. Sen bir tren kazası geçirdin o kadar. Böyle bir olay herkesin başına gelebilirdi.
Haklısın dedi Liza.
Kentten 10 mil kadar uzaklaştıktan sonra Federal Greenwood Devlet Hapishanesi yazılı levhayı görünce arabayı yolun kenarına çektiler. Burası dört bir yanı yüksek duvarlarla çevrili gri taş binalardan oluşan eski tip bir cezaeviydi. Ziyaretçilere ayrılan park yerindeki bir ağacın gölgesine arabayı bıraktılar. Jeanne ceketini giydi ama çoraplarını arabada bıraktı. Sonra Liza'ya dönerek ''Bu mülakat için hazır mısın?'' diye sordu. ''Yaptığım bir dizi çalışma yanlış çıkmazsa sana tecavüz eden adama tıpatıp benzeyen Dennis'le karşılaşacaksın az sonra.'' Liza kararlı bir baş hareketiyle soruyu yanıtladı. ''Hazırım.'' Ana giriş kapısı mal tesliminden dönen bir kamyonun geçişi için açıldı. Kimse bir şey sormadan içeri girdiler. Jeanne güvenlik önlemleri dikenli tellere karşın pek de sıkı değil dedi içinden. Onları bekliyorlardı. Bir nöbetçi kimliklerini kontrol etti ve fırın gibi yanan avluyu geçerken onlara eşlik etti. Avluda bir avuç zenci genç bitik bir halde bir basketbol topunu atıp duruyorlardı. İdare binasında havalandırma çalışıyordu. Cezaevi müdürü John Temoy'nin ofisine alındılar. Adam kısa kollu bir gömlek giymişti ve kravatlıydı. Kül tablasında pro izmaritleri vardı. Jeanne adamın elini sıktı. ''Ben Doktor Jeanne Ferrami'' dedi. ''Jones Falls Üniversitesi'nden.''
''Nasılsın Jeanne?''
Tam oyun belli ki kadınlara soyadlarıyla hitap etmekten hoşlanmayan tiplerdendi. Jeanne bu yüzden Liza'nın ilk adını söylemeyi daha uygun buldu.
''Bu da benim yardımcım Miss Hoxton.''
''Selam tatlım.''
''Size yazdığım mektupta çalışmalarım hakkında bilgi vermiştim müdür bey. Bu konuda başkaca soracaklarınız varsa onları da severek yanıtlayabilirim.''
Jeannie Dennis Pinker'ı bir an önce görmeye can atıyordu ama gene de müdür sormadan edemedi.
Yalnız şunu iyi bilmelisiniz ki Pinker azgın ve tehlikeli biridir dedi Temoin. Ne tür bir suç işlediği hakkında bilginiz var mı?
Galiba sinemada bir kadına cinsel saldırıda bulunmaya yeltenmiş, kadın karşı olmaya kalkışınca da onu öldürmüş.
Evet, onun gibi bir şey işte. Olay Greensburg'da eski El Dorado sinema salonunda geçmiş. O sırada herkes bir korku filmi izlemekteymiş.
Pinker önce bodrum katına inerek sinemanın elektrik cereyanını kesmiş, sonra herkes karanlıkta panik içindeyken içeriye dalarak kızlara saldırmaya başlamış. Jeannie büyük bir şaşkınlık içinde Lisa ile göz göze geldi. Olay pazar günü Johns Falls Üniversitesi'nde geçen olaya benziyordu. Bir şaşırtmacayla önce bir panik ve kargaşa yaratıyor ve bu arada fırsattan yararlanmaya çalışıyordu. İki senaryo arasında genç bir insanın hayal gücünün ürünü büyük bir benzerlik vardı. Karanlıkta sinema salonunda kalan kızları elleme ve soyunma odasından çıplak halde kaçışan kadınları seyretme. Steve Logan eğer Dennis'in tek yumurta ikizi ise benzer suç işlemeleri de normal sayılırdı.
Temoin konuşmasını sürdürdü. Kadınlardan biri düşüncesizce ona karşı çıkınca o da kadını öldürmüş.
Jeannie başını dikleştirerek kızgın bir sesle, ''Eğer sizi ellemiş olsaydı müdür bey, düşüncesizce davranıp siz de karşı koymaz mıydınız?'' dedi.
Temoin eline iyi kağıt gelmiş bir pokercinin rahatlığı içinde, ''Ama ben kız değilim ki'' dedi.
Lisa nazikçe tartışmaya karıştı. ''Biz işimize başlasak iyi olur Doktor Ferrami, yapılacak dünya kadar şey var.''
''Haklısın.'' Temoin burada mahpuslarla görüşme genellikle demir parmaklıklar arasından yapılır dedi. Siz mahpusla özellikle odada olmayı istediğiniz için böyle bir şeye izin vermem konusunda üst makamlardan emir aldım. Bu konuyu bir kez daha düşünmeniz için sizi gene de uyarıyorum. O şiddet yanlısı ve tehlikeli bir canidir.
Jeannie korkusundan bir ürperti geçirdi ama gene de soğukkanlılığını yitirmedi. ''Dönis'le olduğumuz sürece yanımızda bir de silahlı bir muhafız bulunmayacak mı?'' dedi.
''Elbette bulunacak. Ama sizleri mahpustan ayıran çelik bir tel örgü olsaydı kendimi daha rahat hissederdim.''
Aptal aptal sırıtarak ekledi.
''İnsanın böylesine alımlı iki genç kız karşısında baştan çıkması için psikopat olması gerekmez.''
Jeannie birden ayağa kalktı. ''Gösterdiğiniz ilgiye gerçekten çok teşekkür ederim müdür bey. Bizim de gerçekleştirmemiz gereken bazı işlemlerimiz var. Örneğin kan almak, denek kişinin fotoğraflarını çekmek gibi. Bunları yapmaya demir parmaklıklar engeldir. Ayrıca ona yöneltilecek mahrem sorularımız da olacak. Bu yüzden denekle aramızdaki bu türden yapay bir engel elde edeceğimiz sonuçları olumsuz yönde etkileyebilir.''
Adam omuzlarını silkti pekala, sizin istediğiniz gibi olsun dedi ve ayağa kalktı. Hücrelerin bulunduğu bölüme kadar ben de sizinle geleceğim.
Ofisten çıktılar, parke döşeli avludan geçerek iki katlı beton binaya doğru yürüdüler. Bir nöbetçi demir kapıyı açarak onları içeri aldı. İçerisi de dışarısı kadar sıcaktı.
Temoin şu andan başlayarak sizi Robinson koruyacak dedi. Kızlar bir şeye ihtiyacınız olursa bağırın yeter.
''Teşekkür ederim müdür bey'' dedi Jeannie. ''Yardımlarınız için çok sağ olun.'' Robinson uzun boylu 30 yaşlarındaki zenci gençti ve insanda yeterince güven uyandırmaktaydı. Kılıflı bir tabancadan başka mahpusların gözünü korkutmak için olacak bir de kalın bir sopa taşıyordu. Onları içinde bir masayla üst üste istif edilmiş yarım düzine kadar sandalye bulunan küçük bir görüşme odasına aldı. Masanın üzerinde bir kül tablası, köşede bir su soğutucusu vardı. Odada başka bir şey yoktu. Yerler gri, marley kaplıydı. Duvarlara da aynı renk boya vurulmuştu. Odada tek bir pencere yoktu.
''Robinson Pinker az sonra burada olacak.'' dedi.
Masayla sandalyeleri yerleştirmeye çalışan Jeannie ile Lisa'ya o da yardım etti ve sonra her üçü de oturdu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 171.